Ayrım 32, sayfa 438. Son söz. 6 Mayıs 1991 Fırat Nehri yakınlarında bir köy. Sandığı açıp seccadeyi çıkardı. Duruf Vadi'nin seslerine kulak kesildi. Burada yaşamanın bir cilvesi de buydu. Güneyden estiği sürece rüzgar ta aşağıdaki köyden kulübeye taşırdı ezan sesini. Ama yelin yönü değişti mi duymaya imkan yoktu. Londra'dan getirdiği saat de çalışmıyordu artık. Yaşlı bitap bir suret gibi duruyordu köşede. Oysa zamanı takip edebilmesi gerekiyordu namaz kılmak için. Ne de olsa Tanrı'ya söyleyecek çok sözü vardı artık. Hayatında bunca hayalet, matemi tutulup ardından rahmet okunacak bolca insan varken. Her gün ikizinin cennette huzur bulmasını dilerdi. Duanın bir yerlerine hediyeyi tavandan sallanan şişmiş morarmış bir et kütlesi olarak değil, o şen şakrak genç kız haliyle hatırladığı abla annesini eklerdi. Kocasının ruhu içinde niyazda bulunur. Birbirlerine verebildikleri ve veremedikleri güzelliklere kafa yorardı. Çoktan göçüp gitmiş anne ve babası için dua ettikten sonra yakın zamanda birbiri ardınca son nefeslerini veren köyün üç yaşlısını da yad ederdi. Ölülere karşı vazifelerini yerine getirdikten sonra sıra hayattakilere gelirdi. Yağmurlu, Londra'da yaşayan ve yalnızca fotoğraflarından tanıdığı ikiz torunlarından başlardı. Dik başlı kızıma ve o Kadir Şinas kocasına. Sen daima yol göster diye devam ederdi. Bunu Yunus ve müzik grubu için bir dua izler, onun şöhretin nimetlerine kapılmamasını, yoldan çıkmadan başarılı olabilmesini dilerdi. Ardından Elias için yakarır, sağlık ve afiyette olmasını ve eğer hala bulmadıysa tez zamanda sevecek birini bulmasını temenni ederdi. En uzun dua en sonuncusuydu. İskender'in duası, sultanının aslanının, biricik göz bebeğinin. Buraya dönmekte iyi edip etmediğini bilmiyordu. Ama her şafak vakti onu bir şal gibi sarıveren dinginlik yeterince ikna ediciydi. Bu kadar yalnız ve münzevi bir hayat sürmek ile deliliğin arası bir adımdan ibaretti yalnızca. Ona bahşettiği ve ondan esirgediği her şey için ona şükrederek aklına mukayyet olmaya çalışıyordu. Zira biliyordu ki minnettar olunca daha zordu delirmek. İngiltere'deki ilk zamanları bir rüya içindeki rüya kadar uzaktı şimdi. Buğulu camlardan kraliçenin malikanesini ve yağız atlar üstünde heybetli askerleri ilk gördüğü anki heyecanını unutmuyordu. Yağmurdan ıslanmış sokakları, bitişik nizam tuğla evleri ve yüksek kadar bahçeleriyle Kuzey Londra'ya gelince bir yalnızlık sarmıştı içini. Kocasının bulduğu ev bakımsızdı, boya tamirat istiyordu ama saçak altında barınan kırlangıç gibi küçücük mekanlarda yuva kurmaya alışık olduğundan dert etmemişti bunu. Alışamadığı bir şey varsa o da havaydı, yağmur, kasvet, o kurşuni bulutlar. Fırat kıyısında büyümek onu dondurucu kışlara ve kavurucu yazlara karşı aşılamıştı ama ila nihaye kapalı bir göğe uyanmaya alışmak kolay olmamıştı. Trafiğin soldan akması ya da sürücülerin arabanın ters yanında oturması gibi tuhaflıklar Londralıların hal ve tavırları kadar şaşırtmamıştı onu. Yaşlı hanımların şıklığı, gençlerin aymazlığı, ev kadınlarının rahatlığı, hiç sahip olmadığı ve olacağını sanmadığı o özgüven. Memelerini belli eden tişörtleri ve güneşte yanar döner pırıltılar saçan saçlarıyla kadınlara bakıp dişiliklerini nasıl rahat bir elbise gibi üzerlerinde taşıdıklarına hayret ederdi. Sokakta öpüşen, sigara içen, içki içen, tartışan çiftler, hayatlarını herkesin gözü önünde yaşamaya bu kadar meraklı ve meyyal insanlar görmemişti daha önce. Çocukluğunun köylüleri çenebaz sayılmadığı gibi kendisi de ketum bir yapıda olmuştu hep. İngiltere'de ise bir sözcükler memleketiydi. Gizli amlanları çıkarmak, latifeleri ve hicve anlamak için epey çaba harcamıştı. Ama Londra ve İstanbul gibi şehirlerde onu en çok şaşırtan kuşlardı galiba. Apartman aralıklarına sıkışmış, bir avuç yem uğruna dolup toplaşıp itişen, ölüp kaldırıma düştükleri zamanlar haricinde adeta görünmez olan kuşlar. Fırat kıyısındakiler öyle değildi. Belki Londra hayvanat bahçesindeki kadar değişik tür yoktu buralarda ama özgürlerdi. Londra'da kuşlar konup etrafı kirletmesin diye pencere pervazlarına yerleştirilen kirpi dikenleri gibi sivri iğneleri görmek üzerdi onu. İstanbul'a rastladığı üstüne kırık camlar yapıştırılmış bahçe duvarlarını hatırlatırdı bunlar. Düşüncesi bile ürpertmeye yetmişti. O lüks evlerde yaşayanlar hırsızları sadece durdurmak istemiyor, aynı zamanda onların ellerini ayaklarını kesmelerini istiyorlardı. Ne iğneli pencere pervazlarından ne de kırık camlı duvarlardan haz ederdi. Şehir yaşamını sevememişti. Düzenli olarak yazardı. Ne tuhaftır ki mektuplarında yüzüme karşı dile getirmediği çok şey anlattı kendisiyle ilgili. Ondan her hafta gelen masmavi zarflar vazgeçilmez oldu benim için. Hayatımın en kıymetli alışkanlığıydı anamın satırlarını okumak. Onun sağ ve salim olduğunu bilmenin mutluluğuyla kendime bir çay demler, mutfak masasına oturup okurdum. Cinayetten sonra bir yıldan fazla bir süre işgalcilerle kaldı annem. Yunus ve ben dönüşümlü olarak ziyaretine gittik. Tarık amca ve Meral yengenin kulağına kar suyu kaçırmamak için her zaman dikkatli, hep tetikteydik. İskender yakalanıp hapse atılmıştı ama annemin ortaya çıkıp çıkmaması konusunda kafamız karışıktı. İşgalcilerin onun neden saklandığını öğreneceğinden korktuysak da gazete okumuyor yahut mahalle dedikodusuna kulak vermiyor olmaları işimize yaramıştı. Başının göçmen yasalarıyla dertli olduğunu sanıyorlardı. Her türlü bürokrasiye karşı oldukları için onu saklamaktan kıvanç duyuyorlardı. Yunus punklardan annemin tipini değiştirmelerini istedi. Onlar da seve seve atladılar fırsatın üstüne. Saçlarını kesip tatlı bir kızıla boyadılar. Kocaman yuvarlak gözlük takıp bir de kot pantolon giyince biz bile tanıyamadık onu. Her şeye rağmen şayet ikizinin yardımı olmasaydı sıyrılamazdı annem o günlerin karanlığından. Bir gece yarısı işgalcilerin evinde bitkin bir halde oturmuş, yalnızca kendisinin seçebildiği bir boşluğa bakarken bahçede bir silüet gördü. Cemile'ydi. Ne yaklaştı ne bir söz söyledi. Ama onu öyle görmek bile yetti annemin yüreğini eritmeye. Suda bir damla mürekkep gibi dağılıp gitti havada hayalet. Ama bu olay annemi ikizinin ıstırap çekmediğine ve gittiği yerin o kadar üzücü olmadığına ikna etti. O günden sonra aynı hayalet zaman zaman görünecekti hem anneme hem hapisteki abime. Yaşananlardan bir yıl sonra Yunus ve ben yatılı okula gönderildik. Annem o esnada karar verdi köyüne gitmeye. Aniden İngiltere'deki zamanını doldurduğunu sezinledi. Fırat'a dönecekti doğduğu diyarlara. Çünkü Elias'ın aksine bir hava bitkisi değildi o. Kökteni bulması gerekiyordu. Yunus ve ben bir an evvel geri gelmesi ve bizim de yazın onu ziyarete gitmemiz koşuluyla destekledik bu planı. Teyzemin ayakkabısının tobuğuna saklayarak getirdiği kehribar cariye hala bizdeydi. Ne ederi ne de nasıl satılabileceği hakkında bir fikrimiz vardı. Sonunda kaptanın annesi yardımımıza koştu. Elmas iyi bir fiyata satıldı. Annemin seyahati ayarlandı. Yunus'un ve benim eğitimimize yetecek kadar para bankaya kondu. Kalan miktarla punklar öyle çılgın partiler düzenlediler ki aylarca şehrin dilinden düşmediler. Bilmediğimiz elmasın yalnızca armağan olarak verilebileceği, asla satılamayacağıydı. Lanetinden haberimiz yoktu. Ancak yıllar sonra yöreyi ziyaret ettiğimde öğrenecektim bu mühim ayrıntıyı. Teyzemin bize söylemeye fırsatı olmamıştı. Kız kardeşinin kulübesine vardığında bulduğu harabe annemin moralini bozmamış, zaman ve ihmal mahvetmiş Cemile'nin yarattığı huzurlu sığınağı. Çok uğraşmış annem. Bu taşınmanın geçici olacağına, yepyeni bir kadın olarak Londra'ya geri döneceğine dair bize söz vermişse de bir kez kardeşinin evine adım atıp ortalığı düzene sokunca son nefesine kadar burada kalacağını anlamış. Köylüler neden artık doğumlara gelmediğini bir türlü kavrayamasalar da pek sevinmişler kız ebenin geri gelmesine. Kulübesini temizleyip onarmış. Yöre tehlikeli bir yere dönüşmüş bu arada. Devlete karşı isyancılar ve gece gündüz devriye gezen askerler varmış etrafta. İkizinin yerini alınca bu gerilimin ortasında kalmış benim politikadan zerrece anlamayan annem. Tehlikeden kıl payı kurtulduğu anlar olduysa da bunlardan bize bahsetmedi. Yalnızca güzel şeyler yazdı hep. Sevgili kızım, iki cihanda nurum. Hep sizi düşünüyorum. Lütfen abini ziyaret etmekten vazgeçme. Affet Esma, dene bağışlamayı. Zor olduğunu biliyorum ama yapmalısın. İskender yalnız olmadığını bilmeli. Asla yalnız değiliz. Allah'a dua ediyorum. Muhabbet dilini konuşan kalp ehli birini ona yoldaş yapması için. Böyle birini İskender'in yanına verir inşallah. Çatma kaşlarını bir tanem. Gene onu kayırdığını söyleme. Bir parmağını diğerine tercih edebilir misin? Anneler için de öyledir işte. Çocukları arasında ayrım yapamaz insanlar. Analar. İskender'i, Yunus'u ve seni eşit ve öyle çok seviyorum. Bugünlerde mektup yollamak zorlaştı. Olur da bir müddet benden haber alamazsan meraklanma yavru Ceylan'ım. Dün gece ferah bir rüya gördüm. Hem buradaydım hem kraliçenin memleketinde. Hem kulübedeyim hem sırça sarayda. Uyandığımda düşündüm ki doğrusu bu zaten. Siz neredeyseniz ben oradayım daima. Seni seven annen Pembe. Ondan gelen son mektuptu. O kadar çok kez okudum ki kağıdın kenarları yıprandı. Her satırı lekelerle kaplandı. Tıpkı kesişen ve ayrışan hikayeler gibi üst üste, iç içe annemle benim parmak izlerimiz. Daha sonra Türkiye'ye gittiğimde neler olduğunu etraflıca anlattı köylüler. Onun hiç acı çekmediğine beni inandırdılar. Bir virüs, boyun ve kollarda pul pul döküntüyle başlıyormuş. Pek kaygılanacak bir şeye benzemiyormuş en başta. Ancak çok geçmeden hasta titreyip terliyor ve şayet bu aşamada tedavi edilmezse ardından gelen yüksek bir ateş ve koma hali ciğerleri hızla zayıf düşürüyormuş. 1991 baharında çıkmış ortaya. Hayvanlardan insanlara bulaşıp bir ay içinde bir düzine köylüyü öldürmüş. Sonra da geldiği gibi kaybolmuş. Annem muhtemelen erzak almak için dört rüzgarın evine gittiğinde kapmış hastalığı. Ancak mektupları gelmez olunca anlamış Anladım ve onun ikinci ve son kez öldüğünü. Kitabın sonu sayfa 443.